Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi'ndesiniz. Çok kıymetli bir konu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Cihat Yaycı komutanımız bizlerle. Hoş geldiniz komutanım.
Hoş bulduk hocam.
Sevgili komutanımız, bugün Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Bilgiler Eğitimi Topluluğu'nun davetlisi olarak 18 Mart Deniz Zaferi'ni anlatmak üzere üniversitemize geldiler. Ve eğitim fakültemiz konferans salonunda çok keyifli, benim de katıldığım bir konferans verdiler. Çok faydalandık biz de kendisinin anlatımlarından. Şimdi kısaca sevgili Cihat Yaycı komutanımızı sizlere ben tanıtayım. Daha sonrasında da kendisine söz vereyim. Kendisi 1966 Elazığ doğumlu Türk asker, akademisyen ve yazar. Mavi Vatan'ın geliştiricisi olarak biliniyor ülkemizde. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin de kurucusu. Günümüzde ise İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent doktor olarak görev yapıyor. Edirne'ye daha önce gelmiş miydiniz?
Edirne'ye ben askerlisindeyken, deniz lisesindeyken babam Edirne'de 1983-84'te vali yardımcısıydı. Yani Edirne yabancı bir yer değil.
Zaten biraz Edirne'li bile sayılırsınız diyebiliriz yani.
Evet, öyle sayılırız. Evet, öyle sayılırız. Ya Avrupalı sayılırız.
Evet, Avrupalı. Evet. Ailenizin burayla ilgili anıları da olumlu mu?
Tabii. Yani burası, Edirne çok modern, medeni bir Türk şehri.
Evet.
Hem Anadolu'nun esintileri, hem Avrupa'nın esintileri, Balkan esintilerinin birleştiği, böyle çok bir de tarihi esintilerin çok fazla olduğu, tarihi eserlerin çok fazla olduğu, İşte dünyada Floransa'dan sonra en fazla tarihi eserin, yaşayan tarihi eserin bulunduğu şehirden bahsediyoruz.
Evet.
Bugün de bu sağlık müzesi, Darüşşifa'yı vesaireyi dolaştım. Gördüm orada Lozan Müzesi'ni, işte aynı zamanda Karaağaç'ın yanındaki bu garı falan.
Evet.
Yani Selimiye'sinden tutun, saray içine, bilmem Karaağaç'ına, medreselerine kadar her şeyiyle yaşayan bir tarih.
Evet.
Ya bu Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir ve Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda büyük roller oynayan, çok jeopolitik açıdan, jeostratejik açıdan son derece önemli bir şehir. Bu şehirde ve de Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Trakya Üniversitesi'nde bulunmak, davet edilmekten dolayı da büyük onur duydum.
Sizinle olmaktan, radyomuza konuk olmanızdan biz de büyük onur duyduk.
Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
Şimdi tabii ben konferansta da sizi dinledim. Çok da etkilendim. O anlamda da size ayrıca teşekkür edeyim.
Sağ olun.
Tabii 18 Mart Deniz Zaferi'nden kısaca yine bahsedelim. Tarihsel perspektif ve stratejik önemine bir değinelim isterseniz. Çanakkale Zaferi'nin bir denizci gözüyle değerlendirdiğinizde o dönemde Osmanlı donanmasının rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Şimdi bu bir kere Türk Boğazları dediğimiz Çanakkale Boğazları, Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı. Stratejik bakımdan her zaman dünyadaki bütün güçlerin aslında sahip olmak istediği bir bölge. Neden? Çünkü Avrasya'nın düğümünü, kilidini elinde bulunduran bir jeostratejik konum bu. Politik değer de kazandırıyor, ekonomik değer de kazandırıyor. Bir kere Karadeniz'i Akdeniz'e bağlıyor. Dolayısıyla Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin Akdeniz'e bağlantısı sadece ve sadece Türk Boğazları vasıtasıyla oldu. Ben özellikle Türk Boğazları deyimini vurguluyorum ki ve İstanbul ve Çanakkale Boğazları deyimini vurguluyorum ki ifadelerini. Çünkü bana göre konferansta da söyledim. İsimlerin hafızası mekanların ruhu vardır. Çanakkale Boğazı yerine Dardanel demek büyük bir hatadır. Başka bir tarihi çağrıştırırsınız. İstanbul Boğazı yerine Bosforus demek büyük bir hatadır. Başka bir tarihi çağrıştırırsınız. Halbuki bizim çağırmamız gereken tarih ve hafıza ve ruh aslında kendi ruhumuz, Türk ruhudur. Yani o yüzden isimlendirmeler, isimler çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Ruslar tarih boyunca sıcak denizlere inmek istemişlerdir. Sıcak denizden kasıt da donmayan deniz demektir. Sıcak, ılıman bir denizden bahsetmiyoruz. Donmayan bir deniz olsun ki gemiler sürekli olarak gelip gidebilsinler ve Rusya'nın lojistik desteği ve ticareti durmadan devam edebilsin diye. Bu da ancak Karadeniz'de ve Karadeniz dolayısıyla Akdeniz'de mümkün olabilir. Birinci Dünya Savaşı başlarken Ruslar, Rus Çarlığı o zaman İngiltere ve Fransa gibi devletlerle İtiraf Devletleri diye adlandırılan, yani bizim karşımızdaki devletlerin bloğunda yer aldı. Ve Türkiye'de Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu ile birlikte bizim İttifak Devletleri dediğimiz müttefik grup arasında yer aldı. Ruslara yardım gitmesi lazımdı. Ruslara yardım gitmesi için de İngilizlerin ve Fransızların yardım göndermesi ve Rus donanmasının da Karadeniz'den Akdeniz'e çıkabilmesi için ve Rusya'nın da savaşta desteklenebilmesi ve cephelerin daha fazla açılarak Almanların yenilmesini sağlamak için Rusya'ya ulaşmak lazımdı. Rusya'ya ulaşmak için de tek yol deniz ve deniz içinde boğazlardı. İşte bunun için İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nın ele geçirmesi lazım. İlk önce de Çanakkale Boğazı'nın ele geçirmesi lazım. Bunu önce gemilerle denediler. 18 Mart'ta bizim gemilerimizden sökülmüş toplarla birlikte çoğunluğu kurulmuş tabyalardan top atışları ve bununla birlikte birkaç gemimizin çok cüzi deniz harekatı başarıları, çok cüzi sayıdaki gemilerimize yapılmış deniz harekatı başarıları. Ama tarihin dönüm noktasını oluşturan Nusret Mayın gemisinin döşediği 26 mayınla 7 düşman zırhlısının batırıldığı, diğer düşman zırhlarının çekilmek zorunda kaldığı, Çanakkale'nin denizden geçirilmesinin mümkün olamayacağı kanaatine varıldığı o zafer, 18 Mart deniz zaferi.
Evet.
Çanakkale deniz zaferi. Şimdi burada 26 tane mayın, Nusret Mayın gemisi tarafından dökülen Yüzbaşı Hakkı Bey komutasında bu mayınların dizilişi çok enteresandır. Boğaz'da iki yakayı birleştiren şekilde değil, paralel şekilde döşenmiş ve gemilerin manevrası yapacağı düşünülerek manevra esnasında hiç burada mayın olmaz diye düşündükleri yerde mayının yerleştirilmiş olmasıdır.
Oradaki yokluğun da bir göstergesi bu mayınlar aslında. Çünkü sizin de konferansta aktardığınız üzere bu mayınlar Rusların bizim gemilerimizi batırmak üzere Karadeniz'e döşediği mayınlardı.
Doğru.
Değil mi? Yani
doğru. Bundan önce 376 tane bir mayın var. Evet. Bu 376 mayın 11 tane hat şeklinde döşeniyor ama onları düşmanlar topluyorlar. Temizliyor.
376 gitti.
Gitti. 26. Evet. 26 mayın da tam dediğiniz gibi Rusların Karadeniz'e döşedikleri, bizim gemilerimizi batırmak üzere döşedikleri mayınları biz topluyoruz. Bizim evet. Askerlerimiz topluyorlar ve gemiye yükleyip Çanakkale'ye getiriyorlar. Yani 26 Rus mayınıyla Rusya'ya yapılmayısı planlanan yardımın yolunu kestik biz. Ve burada o gece kalp krizi geçiren geminin komutanı Yüzbaşı Hakkı Bey'i de rahmetle şükranlanıyoruz. 18 Mart'ta Çanakkale'nin geçilemeyeceği anlaşıldı denizden. Bu sefer karar harekatına başladılar. 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece. 8,5 ay süren ve işte yaklaşık 11 Ocak 1916'da neticelenen bir karar harekatı. Hizmette neticelenen karar harekatı. Ama burada alınacak dersler çok fazla. Yani karaya asker çıkartırken bu gemiler Çanakkale'nin önlerine, Gelibolu'nun önlerine gelirken, geldikleri zaman hiç durdurabilecek bir gemimiz yok. Gemileri durduramadığımız gibi gemilerden sandallarla, filikalarla sahile çıkan askerleri engelleyecek botumuz bile yok. O kadar kötü. Onun için konferansta da söyledim. Allah Türk milletini bir daha donanmasız bırakmasın. Çünkü eğer donanmamız olmuş olsaydı o gemiler Çanakkale'nin önlerine ellerini kollarını sallayarak gelemez ve kesinlikle demirleyemezlerdi. Eğer gemilerimiz olsaydı demirleseler bile askerlerini sahile çıkarttıramazlardı. Ama bunların hepsini yaptılar. İşte donanmasız olmak 251 bine yakın şehit, kayıp, yaralı vermemize neden oldu. Yani işte donanma onun için son derece önemlidir.
Tabii o çok büyük bir savaş ve dediğiniz gibi yine imkansızlıklar ve yanlış stratejilerin kurbanı olan atamız diyelim.
Tabii evet. Silsile bir sürü hatalar silsilesi, eksiklikler silsilesi var. Donanmanın ihmal edilişi ve işte İngilizlerin bizim parasını ödediğimiz gemileri vermemeleri, bunların hepsi üst üste bindiğinde donanması zayıf bir devletin donanması güçsüz devletlere karşı gerçekten çok zor durumda kalacağının bir göstergesi. Bu arada Çanakkale'de kara savaşları esnasında ihmal edilmeye çalışır bazıları tarafından. Bu Atatürk'ün çok önemli genç yaştaki kurmay zekasının başarısı söz konusudur Çanakkale zaferinin kazanılmasında. Etkenlerden, en önemli etkenlerden birisidir. Elbette birçok komutan vardır, birçok vesaire vardır ama Liman von Sanders'in, yani 5. Ordu Komutanı'nın emirlerini dinlemeyip, ona katılmayıp kendisine göre bir savunma stratejisi geliştirmesi ve 57. Alay'ı yönlendirmesi, ki 57. Alay Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanı olduğu 19. Tümen'e bağlıdır. Onlar işte o meşhur sözleri, ben size ölmeyi emrediyorum sözleri, Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasındaki ruha işaret eder. Ve mucizeler doludur. Yani o savaşın kazanılması da büyük mucizeler vardır. Yani şamandıranın kesilmesi, çıkarma şamandırasının kesinlikle en sarp yerde durması, en sarp yerden çıkarma yapmaya kalkmaları ve o uçuruma doğru tırmanmaya çalışırken uçurumun üstünden bizim askerlerimizin ateş edip bu
kurşun bitince üstlerine atlamaları.
Kurşun bitince üstlerine atlamaları. Evet.
Seyit Onbaşı.
Yani bunlar neyse gerçekten... birbirine. Bir de Gandhi, Mahatma Gandhi aynen şunu söylüyor. Mahatma Gandhi diyor ki, Mustafa Kemal İngilizleri yeninceye kadar biz Tanrı'nın İngiliz olduğunu düşünürdük. Gandhi'ye bu sözü söyletmiş olmak Atatürk'ün işte büyüklüğüdür. Türk milletinin büyüklüğüdür. Çanakkale'de bir ruh vardır. Bu ruh sayesinde Çanakkale karadan da denizden de geçilememiştir. O milli ruhu kaybetmememiz lazımdır bizim. O milli ruh Türk milli ruhudur. Ve Çanakkale deniz zaferinin en önemli bence mottosu şudur. Çanakkale deniz zaferi, Çanakkale zaferi bir askeri, o dönem Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephedeki başarısından öte aslında bizim daha sonra başlayacak olan milli mücadelemizin ön sözüdür.
Evet, çok o ifadeniz de gerçekten evet. Çok anlamlı ve güzeldi. Çanakkale zaferiyle bugünkü sizin de özdeşleşen diyelim Mavi Vatan kavramı arasında bir bağ kuralım desek Çanakkale zaferiyle. Çünkü Mavi Vatan doktrini Türkiye'nin denizlerdeki haklarını koruma anlamında çok önemli bir doktrin. Onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Yani şimdi, Çanakkale Zaferi ve Mavi Vatan kavramı arasında nasıl?
Şimdi çok çok önemli. Biraz önce de ifade ettiğim gibi donanması olmayan, denizde güçlü olmayan devlet karada çok kara ülkesini savunmak için çok büyük zayiat verir. Ve bunun başarılı olma ihtimali de çok zordur. Biz bir mucizeyi gerçekleştirdik aslında başarılı olarak düşman kuvvetlerini durdurarak. Ama bu her zaman mümkün olmaz. Çoğunlukla mümkün olmaz aslında. O yüzden denizde güçlü olmak son derece önemlidir ve gereklidir. Düşünün, o gemiler Çanakkale önlerine gelemeseydi, gemilerimizle onları durdurabilseydik, mayınlarımızla durdurabilseydik, denizaltılarımızdan attığımız torpidolarla durdurabilseydik, Abdülaziz zamanından itibaren çok güzel bir donanma yapılmış olmasına rağmen bu donanma zamanla çürütüldüğü için ve bakımsızlaştığı için maalesef donanma Çanakkale Boğazı'nın dışına çıkamamıştır. Ve o kadar acıdır ki gemilerden toplar sökülmüş, karaya yerleştirilmiştir. Gemilerden torpido kovanları, yani aslında gemi dışında bir yerden atılması düşünülmeyen, gemi için özel yapılmış torpido kovanları bile karaya taşınmış, karadan torpido atılmaya çalışılmıştır. Yani o yüzden tekrar ifade etmek gerekirse bizim bir kere ülkemizin sadece karadan değil, denizden de oluştuğunu bilmek lazımdır. Güvenliğimizin de kara sınırlarımızdan değil, deniz ötesinden
sağlanması
gerektiğini, denizin çok çok ilerisine sağlanması gerektiğini, bunu da bir kez daha belirtmek lazımdır. Yani Türkiye, Atatürk'ün dediği gibi sadece kıyılarını savunmak için, sahillerini savunmak için bir donanmaya sahip olmamalıdır. Atatürk'ün de Çanakkale'den aldığı dersle, gördüğü dersle söylediği sözler vardır. Bunlardan bir tanesi, büyük bir donanmaya sahip olmak bizim gayemizdir. Kısa zamanda sahip
olmak. En büyük gayemizdir.
En büyük. Ve denizcilik Türk'ün büyük ülküsüdür.
Evet.
Ve en kısa zamanda başarılmalıdır. Yani Türk'ün büyük ülküsü olarak Atatürk'ün denizcilikten başka saydığı hiçbir şey yoktur. 1915 yılında Çanakkale Savaşları esnasında Atatürk donanmasız olmanın ne kadar büyük acıların neden olduğunu ve yenilmeye mahkum olunacağını, sadece yani böyle bölgesel savaşları kazanmamıza rağmen büyük savaşı kaybedeceğimizi söyleyerek şunu demiştir: İstediği şeyi istediği zaman deniz yoluyla istediği yere nakledemeyen devlet savaşı kaybeder.
Yenilmeye mahkumdur.
Yenilmeye mahkumdur. Ve daha sonra bizim kıyı donanması değil, denizlerin ötesinde deniz yollarını kontrol altında alacak donanmaya sahip olmamız gerekir demiştir. Şimdi o yüzden hem ve büyük bir donanmaya sahip olmak da gayemizdir diyerek, hem büyük bir donanma, hem denizcileşme, hem de bunların hepsinin milli sanayi yoluyla gerçekleştirilmesi fikirleri daha Cumhuriyet kuruları bir yıl bile olmadan 10,5 ay sonra Hamidiye zırhlısında 11 Eylül 1924'te söylemiştir ve hedeflerini ifade etmiştir. O yüzden mavi vatanımıza sahip olur, onu korur kollar, bunun için de güvenlik açısından da güçlü bir donanmaya sahip olursak bir daha böyle Çanakkale gibi durumlarla karşılaşmayız inşallah.
Sözlerinizden anladım. O günlerden çok büyük bir ders çıkarmamız gerekiyor ki büyük bir destan Çanakkale Deniz Zaferi. Atatürk'ün sözlerini her zaman olduğu gibi ve her alanda olduğu gibi çok iyi özümsememiz, anlamamız gerekiyor. Ve bugün çok güçlü bir donanmaya sahip olmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Doğru özetledim herhalde.
Çok önemli. Evet, çok önemli. Burada tabii Atatürk'ün şu sözünü de ifade etmemiz lazımdır. Çünkü bu Çanakkale ruhu bu demektir aslında. Yani biz Türk tarihi, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti diyoruz, Türk vatandaşı diyoruz. Bunların ırktan ari, ırki, etnik köken olmaksızın böyle hiçbir ayrım olmadan soy, sop, dil, ırk, mezhep, siyasal görüş, felsefe falan bunlar dikkate alınmaksızın bir ulus kimlik, bir milli kimliktir Türklük. Türk kavramının etnik bir kökene indirgemek çok büyük bir hatadır. Türk kavramı bir milli kimliktir. Bir Fransız kimliği gibi, bir Yunan kimliği gibi, bir Amerikan kimliği gibi, bir işte Alman kimliği gibi, bir Rus kimliği gibi. Şimdi Almanya'da birçok ırktan insan yaşıyor. İşte şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde İspanikler var, İspanyollar var, Almanlar var. Idaho eyaletinde Almanlar çoğunlukla mesela Almanca konuşuyorlar. Ama hiçbirisi Amerikan kimliğinin dışında değil. İşte Fransız milli takımının, yanlış hatırlamıyorsam son maçlarında milli takımın 11 oyuncusundan 8'i siyahiydi ve hepsi Fransızız diyor.
Tabii.
Şimdi bu ulus kimliktir. Köken, etnik köken, böyle etnik kökenlere indiğiniz zaman paramparça olur milletler. Etnik hal. Din meselesi öne çıkartıldığı zaman da mezheplere girer. Mezheplerden sonra tarikatlara girer. Bilmem neye girer. Dağılır gideriz.
Evet.
O yüzden Büyük Atatürk'ün tarifi, devletimizin kurucusu Atatürk'ün tarifi son derece önemlidir. Bakın herkes bunu aklında tutmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.
Bu kadar güzel özetlenemez değil mi?
Tabii. Dolayısıyla Türklüğü bir etnik kimlik olarak görmek, ben Türk değilim. Hayır, bu etnik kimlik değil, bu milli kimlik. Herkesin kökeni farklı olabilir ama biz bu milli kimlik çatısı altında birleşiyoruz.
Dediğiniz gibi Amerikalı kendine ben Amerikanım diyor ve yanlış kullanımlar da var. Bölgemizde komşumuz da olduğu için her zaman duyduğum ve yanlış olduğunu düşündüğüm bir kullanım. Yunanlı diyor. Ya Yunanlı ne demek?
Yunanlı yok. Bunlar hep yani. Türkçe'de tercüme hataları, evet. Yanlış kullanım. Yunanlı diye bir şey yok. Yunan var.
Yunan var.
Amerikalı diye bir şey
Amerikan
yok.
Amerikan var.
Amerikalı demiyor Amerika. Yani öyle bir Türkçe.
Aslında Çinli de değil.
Çinli de değil. Çinli var.
Evet.
Çinli var. Hintli yok. Hindu var. Tabii. Yani onun için bizim bunları
aşmamız gerekiyor.
Aşmamız böyle şey yok.
Dediğiniz gibi kendini farklı ifade eden toplumlar. Bu bir ayrışmaya sebep
tabii,
olabilecek.
Bir milli kimlik çatısı altında toplanmalıyız. Bu bir üst kimliktir.
Evet.
Alt kimlikleriniz neyse, herkes bilmem ne kökenli, şu kökenli, bu kökenli, o etnik köken. Etnik evet. Kökene göre de devlet ayrım yapmaz. Evet. Ama milli kimlik çatısı altında herkes aynı şekilde toplanır. Bunun da en önemli, milli kimliğin oluşturulmasındaki en önemli şey de dildir. Dilde birlik olmazsa milli birlik olmaz. Dilde birlik olmazsa milli birlik olmaz.
Bizim Çanakkale ruhunu toplum olarak bugün tekrar kazanmamız lazım. o gün o savaşı kazananlar, topraklarını koruyan atalarımız, dedelerimiz Çanakkale ruhu diye bugün adlandırabileceğimiz bir ruha sahiptiler. Bu ruha sahip olan nesiller yetiştirmek zorundayız. Biz evlatlarımızı böyle yetiştirmek zorundayız ki öyle yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda verdiğiniz bilgiler için üniversitemize, şehrimize geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Son olarak gençlerimize, Türk gençlerine, denizcilik alanına ilgi duyanlara neler söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Onunla da isterseniz
şimdi
programımızı bitirelim.
Türkiye tam bir deniz ülkesidir. Türkiye'yi tarif ederken genelde bir öğretilmiş yanlışlık vardır. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir denir. Halbuki biz şimdi Edirne'deyiz, Trakya Üniversitesi'ndeyiz, Trakya Yarımadası'ndayız. Dolayısıyla Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. Türkiye iki yarımada ülkesidir.
Evet.
Yani birisi Trakya, diğeri Anadolu Yarımadası'dır. Ve bizim Edirne'de benim çocukluğumdan da hatırladığım, mesela Anadolu'ya suyun ötesi derler.
Doğru.
Suyun, yani o kadar iç içedir ki aslında Türk milleti, Trakyalılar suyla, denizle bir yeri tarif ederken suyun ötesi diye tarif ederler. Yani biz ülkemizin bir diğer parçasına geçmek için su geçmek, deniz geçmek zorundayız.
Doğru.
Ve Trakya Yarımadası'nın üç tarafı denizlerle çevrilidir. İşte Karadeniz, Marmara Denizi, Adalar Denizi. Anadolu Yarımadası'nda dört tarafı denizlerle çevrilidir. Karadeniz, Marmara Denizi, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz. Dolayısıyla Türkiye şöyle tarif etmek lazımdır. Türkiye 7 denizle çevrili 2 yarımada ülkesidir.
Evet, çok güzel.
2 yarımada ülkesidir. O mavi vatan da böyledir. 462 bin kilometre karelik bir mavi vatanımız, münhasır ekonomik bölgemiz vardır. Canlı ve cansız kaynaklarından faydalandığımız. O yüzden Türkiye'nin ekonomik ülkesi dediğimiz zaman 783 bin kilometre kare kara, 462 bin kilometre karede deniz ülkesi olmak üzere 1 milyon 245 bin kilometre karelik bir ekonomik ülkemiz vardır. Çanakkale'deki gibi Çanakkale ruhuyla güçlü bir donanmaya, denizden istifadeye, denizi de ülkemizin bir parçası olarak saymaya çok dikkat etmeliyiz. Denizcilik son derece önemlidir. Sadece ben şunu söyleyeceğim. Dünyada gayri safi yıllık hasılası dünyanın hasılasının üçte biri denizlerden gelir. Doğalgazın %50'sinden fazlası, petrolün %30'undan fazlası denizlerden çıkıyor. Ulaştırmanın, yani taşınan malların %90'ı deniz yoluyla taşınıyor. Dünyada her 16 kişiden bir tanesi geçimini balıkçılıktan temin ediyor. Edirne'de, Trakya'da etrafı denizlerle çevrili bir yarımada.
Doğru.
O yüzden turizmden güvenliğe, güvenlikten balıkçılığa, ekonomiye, her bakımdan çevreye, her bakımdan denizden istifade etmek durumundayız. O bakımdan bu son derece önemli. Bir de Çanakkale derken Edirne'nin bir özelliğini daha da söyleyelim. Çanakkale şehitlerinden en fazla ikinci şehitlik Edirne'de yer alıyor. Neden? Çünkü hastane burada. Ve Edirne hem Balkan Savaşları'ndan hem de aynı zamanda Çanakkale Savaşı'nda bütün şehitlerimizin çoğunluğunun burada yattığı bir yer. Memleketimizin dört bir yanından gelip de şehit olanlar. Onları da rahmet ve şükranla anıyoruz Büyük Atatürk'le birlikte. Şimdi sonuç olarak şunu söylemek isterim. Bir kere büyük Türk milletinin, bu ırktan ari milli kimlik olarak söylüyorum, bir ferdi olmalarından gençlerimiz çok büyük gurur duymalıdır. Tarihten Türk milletini çıkartırsanız tarih kalmaz. Hakikaten de öyledir. Çok eskidir. Mesela Trakya ismi. Engin Beksaç hocamız var burada. Trakya Üniversitesi'nde onun çalışmaları vardı mesela. Trak tarihi. Traklar Turaklardan geliyor. Türkler. Trakya, Türkiye demek aslında. Turukya demek. Trakya demek. Türkiye demek. Onun için isim bile Türk ismi. Turak ismi. O yüzden bu büyük milletin ferdi olmalarına gurur duymalı ve kendilerine güvenerek çalışmaya devam etmelidirler. Ben son bir dua ile bitirmek isterim. Allah Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her zaman korusun, kollasın, yücetsin, var etsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima muzaffer eylesin. Ve aynı zamanda devletlerimizin, yani denizci askerlerimizin ve Mehmetçiklerimizin, Karacaaskerlerimiz ayaklarına taş değdirmesin. Kendilerine çok güvendiğimiz ve istikbal, gelecek vaat ettiklerini düşündüğümüz ve Türk milletini daha da yüksek seviyelere çıkaracaklarından en ufak şüphemiz olmayan gençlerimize, başta Trakya Üniversitesi'nin öğrencileri olmak üzere, hepsinin de başarılı olmasını ve büyük hizmetler yapmalarını, Türk milletine faydalı birer evlat, birer fert olmalarını diliyorum ve buna da canı gönülden inanıyorum.
Çok teşekkür ederiz komutanım.
Sağ olun.
Konuk olduğunuz için, üniversitemize geldiğiniz için, bu güzel düşüncelerinizi, bu güzel bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için
tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyiciler, çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Doçent Doktor Cihat Yaycı, Türk asker, akademisyen ve yazar. Başka bir programda yine kıymetli bir konukla görüşmek üzere.